Ünlü Fransız hukukçusu, her türlü tabii hukuk fikrine ve metafizik kavramı kesinlikle reddetmesine ve realist olmak yolundaki bütün iddialarına rağmen, kurduğu sistemde netice itibariyle metafizik olan kavramlara yer vermekten ve farkında olmayarak tabii hukuka doğru kaymaktan kendini kurtaramamıştır. Nihayet Duje'nin doktrini pratik alanda şu büyük soruyu davet etmektedir. Devlet veya idare edenler objektif hukuk kuralına uymadıkları takdirde ne olacaktır? Bunun cevabı sistemin mantığı uyarınca bizi dosdoğru idare olunanlara isyan hakkının tanınmasına götürür. Nitekim Duje bu mantıki sonuç karşısında gerilemeksizin açıkça idare edenlerin objektif hukuka uygun olmayan kararlarının hiçbir hüküm ifade etmeyeceğini, idare olunanların bunlara itaat etmemekte serbest olduklarını, bunlara karşı meşru olarak direnebileceklerini söylemekten çekinmemiştir. Böylece isyan veya direnme hakkı, devlet kudretini sınırlayan objektif hukukun tek ve normal müeyyidesi olarak görünüyor. Ancak Harold Leskin'in de işaret ettiği gibi Duje, idare olunanlar için bu hakkın kullanılmasını ve bu müeyyidenin uygulanmasını meşru kılacak objektif bir kıstas gösterebilmiş değildir. Kıstas olarak ileri sürülen adalet duygusu tamamen sübjektif, bir insandan diğerine değişebilen bir ölçüdür. Buna bir de Duje'nin devlet kudretinin kaynağında meşruluk aramayışını, devlete hukuki bir kişilik tanımayıp onu sadece siyasal farklılaşmaya dayanan bir olgu olarak kabul edişine ekleyecek olursak, bütün sistemin ne derece sallantılı bir temel üzerine oturtulmuş olduğu kolayca anlaşılır. Gerçekten bu sistem devlet iktidarının kullanılışındaki meşruluğu önceden bilinen belirli kurallarla değil, fakat sonradan belirecek kişisel tepkilerle ve sübjektif ölçülerle tayin etmesi bakımından toplum içinde anarşi kapısını devamlı olarak aralık tutmaktadır. Netice itibariyle Duje'nin doktrini, sosyal olayların ve sosyal güçlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkilemesinde düğümlenmekte, fakat devlet kudretinin hukuka sınırlandırılmasını pratikte sağlayamamaktadır. 5. Devlet kudretinin hukukla sınırlandırılması probleminde ideal ve gerçekler. Yukarıda ana çizgileriyle belirtmeye çalıştığımız görüşlerden ve özellikle Duje'nin teorisinin incelenmesinden sonra kendi kendimize sormamız gerekiyor. Acaba devleti kendi üstünde bir hukukla bağlamak gerçekten mümkün müdür? Devletin üstünde, pozitif hukukun üstünde bir hukukun var olup olmadığı meselesinin, hukuk ilminin bu ezeli probleminin tartışmasına burada girişecek değiliz. Adına ne denirse densin, tabii hukuk, rasyonel hukuk, objektif hukuk. Böyle bir hukukun varlığı her zaman için ileri sürülmüştür ve hala da sürülmektedir. Burada sadece şunu belirtmek isteriz ki, soyut olarak üstün bir hukukun varlığını iddia etmek, üzerinde durmakta olduğumuz meseleyi hiçbir şekilde halletmez. Yüksek ahlak prensiplerine veya siyasal inançlara hukuk adını vermekle ve dilekleri gerçek diye kabul etmekle şüphesiz sorun çözülmüş olmayacaktır. Devlet kudretinin sınırlanması problemi salt hukuk düzeyinde ele alındığı zaman şu gerçeği görmek ve tespit etmek zorunluluğu vardır. İç hukuk alanında, devleti belirli kurallara uymaya zorlayacak, ona karşı müeyyide uygulanabilecek, kendisinden üstün bir otorite bulunmadığına göre, devlet kudretinin hukukla sınırlanması son tahlilde kendi kendini sınırlama, otolimitasyon niteliğindedir. Bunu kabul etmemek gerçekleri inkar demek olur. Bu yol belki bizzat pozitivist hukukçuların da itiraf ettikleri gibi tam anlamıyla yeterli ve etkili bir yol olmayabilir. Ancak ne çare ki başka yolda yoktur. Kaldı ki burada kastedilen otolimitasyonun mahiyeti, Duje'nin tenkit oklarını yönelttiği otolimitasyondan farklıdır. Gerçekten Horion'un H-A-U-R-I-O-U çok doğru olarak belirttiği gibi iki türlü kendi kendini sınırlama vardır. Birincisinde devlet tamamen iradi olarak bir takım kurallara uymayı, faaliyetlerini bu kuralların çerçevesi içinde yürütmeyi ve bunların dışına çıkmamayı kararlaştırır. Bu şekilde anlaşılan sübjektif isteğe bağlı otolimitasyona karşı Duje'nin eleştirileri şüphesiz tamamen haklı ve yerindedir. Ancak ikinci tür kendi kendini sınırlamada devlet o tarzda teşkilatlanır ki, iç yapısı ve kuruluşu otolimitasyon kuralının gerçekleşmesini objektif olarak kendiliğinden sağlar. Bu halde sınırlama, devletin çeşitli unsurları arasındaki dengelerden, organların karşılıklı olarak birbirlerini kontrolünden doğmakta ve hemen hemen mekanik bir nitelik taşımaktadır. Başka bir deyişle otolimitasyon sadece devletin faaliyetinde kendini göstermekle kalmaz, fakat onun kuruluşunda ve bünyesinde mevcuttur. Devlet kendi yapısını altüst etmeden bu sınırları aşamaz. İşte devlet kudretinin pozitif hukukla sınırlanmasını bu manada anlamak gerekir. Devlet ile hukuku aşırı bir dualizmle birbirinden ayırmak ve bunları tamamen iki ayrı planda ele almak doğru değildir. Devlet mutlaka bir hukuk fikrini, bir hukuk düzenini beraberinde getirir. Mesele bu hukuk fikrinin ne olacağını, hukuk düzeninin nasıl kurulması gerektiğini tayin meselesidir. Devlet nasıl kurulmalı ve teşkilatlanmalıdır ki iktidarının sınırlanması az çok otomatik bir şekilde sağlanmış ve dolayısıyla hürriyetler de güvence altına alınmış olsun? Bu da her şeyden önce bir temel kuruluş sorunudur. Bir anayasa sorunudur. Tanınmış anayasa hukukçusu Mirkin Koetzeviç'in anayasa bilimini hürriyetin tekniği olarak nitelendirmesindeki anlamı burada aramak gerekir. Bununla beraber hemen şunu da söyleyelim ki, devlet kudretinin sınırlanması ve hürriyetlerin korunması sadece bir hukuk tekniği işi değildir. Hukuk başlı başına bu problemi çözemez. Devletin iktidarını sınırlamak, onun hürriyetler alanına taşmasını önlemek için düşünülecek tedbirler, kurulacak müesseseler, yaratılacak hukuki dengeler ve frenler ne olursa olsun, netice itibariyle bunların hiçbiri kesin bir garanti teşkil etmez. Eğer daha başka şartlar ve faktörler mevcut değilse, siyasal iktidarın bu barajları her zaman için aşması mümkündür. Jelinek, problemin mahiyeti itibariyle aslında hukuku aşan, hukuk ötesi bir problem olduğunu söylemekle ve hukukun bu alandaki yetersizliğini belirtmekle gerçeği ifade etmiş olmaktadır. Şimdiye kadar incelediğimiz görüşlerin eksikliği ve yetersizliği de meseleye sadece hukuk alanında bir çözüm yolu aramış olmalarından ileri gelir. Şu halde realiteleri olduğu gibi kavrayabilmek için sorunu çok daha geniş bir görüş açısından ele almak gerekir. Toplum gerçeklerine baktığımız zaman hukuki tedbirler ve müesseseler yanında devlet kudretinin sınırlanmasında rol oynayan çeşitli etkenlerin, faktörlerin yer aldığını görürüz. Genel olarak çağdaş demokratik toplumun çoğulcu yapısından doğan değişik nitelikteki moral, sosyal, ekonomik, siyasal, bu hukuk dışı faktörlerin, devlet iktidarının denetlenmesi ve hürriyetlerin korunması konusunda hiç değilse hukuki faktörler kadar önemli bir rol oynadıklarına şüphe yoktur. Şurası da şüphe götürmez bir gerçektir ki, hukuk dışı faktörlerin güçlülüğü ve etkinliği oranında hukuki teminat müesseselerine duyulan ihtiyaç da daha az olacaktır. Bunu ters açıdan ifade etmek istersek diyebiliriz ki, hukuki müesseseler hukuk dışı faktörlerin noksanlığı ve zayıflığı ölçüsünde önem ve değer kazanırlar. Görülüyor ki üzerinde durduğumuz problemin çözülmesinde tek yöncü bir görüş hesaplanmamak ve bu alanda etkisi görülen çeşitli faktörlerin hepsini birden hesaba katmak zorunluluğu vardır. Biz önce devlet kudretinin sınırlanmasında rolü olan belli başlı hukuk dışı faktörleri inceleyeceğiz. Ondan sonra da hukuki teminat müesseseleri üzerinde duracağız. Ancak mesele bununla da bitmiş olmayacaktır. Zira bu noktada şu kaçınılmaz soru bizi beklemektedir. Bütün bu sistem ve müesseselerin işlememesi ya da kasten felce uğratılması halinde sınırlarını taşan iktidarı durdurmanın ve hürriyetleri korumanın başka yolu yok mudur? İşte burada doktrinde genel olarak baskıya karşı direnme diye adlandırılan soruna dokunmuş oluyoruz. Bu dikenli problem çeşitli yönleriyle kamu hukukunu ve siyaset bilimini belki en çok uğraştıran konulardan biri olmuştur. Şu halde incelemelerimizi sona erdirmeden önce bizim de bu konuya eğilmemiz ve özellikle direnmenin diğer teşkilatlanmış faktörler yanında teşkilatlanmamış müeyyide olarak kabulü meselesi üzerinde durmamız gerekecektir. İkinci bölüm: Devlet kudretini sınırlayan hukuk dışı faktörler. Çağdaş demokratik toplumlarda devlet kudretinin sınırlanması ve dolayısıyla kamu hürriyetlerinin korunması konusunda rol oynayan çeşitli hukuk dışı faktörler görülür. Değişik nitelik ve mahiyetteki sosyolojik, psikolojik, ahlaki, siyasal vesaire. Bu faktörlerin burada tam bir listesini vermeyi düşünmediğimiz gibi, bunlar hakkında genişliğine ve derinliğine açıklamalara girişmekliğimizde de konumuzun çerçevesi içinde imkan yoktur. Burada sadece bu faktörlerin en önemlilerine konumuzla olan ilgisi ölçüsünde değinmekle yetineceğiz. 1. Moral faktör. Her şeyden önce bir ahlaki, moral sınırlamadan söz etmek mümkündür. Bu terimden siyasal iktidarı ellerinde bulunduranların, başka deyişle yönetici kadroların sahip olabilecekleri bir takım moral nitelikler ve bu niteliklerin sağladığı sübjektif mahiyetteki teminat anlaşılmak gerekir. Ahlaki sınırlama idare edenlerin dürüstlük, hukuka ve demokrasi ilkelerine bağlılık, sorumluluk duygusu, insan hak ve hürriyetlerine saygı gibi moral nitelik ve inançlarından doğan bir çeşit kendi kendini bağlama, bir ahlaki otolimitasyondur. Bir toplumda idare edenlerin bu etik değerlere sahip olmaları ölçüsünde siyasal iktidarın kötüye kullanılması ihtimali azalır ve hukuki sınırlama yollarına başvurma zorunluluğu kendini hissettirmez. Carré de Malvergine'de işaret ettiği gibi CARRE DE MALBERG hukukun sağlayamadığı gerçek güvenceyi idare edenlerin ve toplumun etik, ahlaki değerlerinde aramak gerekir. Özellikle az gelişmiş demokrasi ve hürriyet geleneğine sahip olmayan toplumlarda yönetici kadroların moral nitelikleri çok daha büyük bir önem kazanır. Böyle bir toplum eğer gerçekten demokratik ilkelere inanmış, halkın yararını ön planda tutan idealist bir liderler kadrosuna sahipse, çoğunluğun sosyopolitik ve kültürel bakımlardan henüz yeterli ölçüde gelişmemiş olmasına rağmen, orada hür bir düzenin kurulması ve başarılı olarak işlemesi şansları artacaktır. Yok eğer toplumu idare için ortaya çıkanlar bu moral vasıflardan yoksun iseler, o zaman küçük demagoji oyunlarıyla ve doğrudan doğruya kitleleri alet olarak kullanmak suretiyle hürriyetler düzenine kolaylıkla son verebilirler. Bu takdirde en ileri hukuk ve anayasa tekniğinin dahi bu moral boşluğu doldurmaya yetmeyeceği ve iktidarı sınırlamak hususunda büyük bir etki gösteremeyeceği olayların birçok kereler ispatladığı bir gerçektir. Acaba alınacak bazı objektif tedbirlerle toplumu ve devleti yönetecek olanların sübjektif ahlaki vasıflara sahip olmalarını sağlamak mümkün değil midir? Bunu kanun yoluyla kısmen de olsa sağlama çabalarının önemli bir pratik yarar getirmesi pek beklenemez. Devlet iktidarının kullanılmasında yetki sahibi olacak kimseler de asgari genel ahlak şartları karinesi kanunla aranabilir. Örneğin yasama meclisine seçilecek olanların ağır ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmamaları şartı gibi. Öte yandan kanun yoluyla belki bazı fikri yetenek şartları da diploma aranabilir. Fakat siyasal ahlak şartlarını kanun yoluyla sağlamanın mümkün olabileceğini sanmıyoruz. Zira bu her şeyden önce bir karakter eğitim meselesi, bir moral ve siyasal formasyon meselesidir. Bir politikacının söz konusu niteliklere sahip olup olmadığı ancak onun politika arenasına çıkışından sonra belli olur. Hatta çok defa o zaman da pek belli olmaz, ancak iktidara gelişinden sonra ortaya çıkar. Bu testin başarı oranının çoğu yeni demokrasilerde pek yüksek olmadığını da kaydetmek gerekir. Siyasal hayatta hep rastlana gelen bu durum acaba sahiden iktidarın yozlaştırıcı, bozucu oluşundan mıdır? Lord Acton'un ACTON sık sık tekrarlanan bu ünlü sözünde önemli bir gerçek payı bulunduğuna şüphe yoktur. İktidarın kendi içinde bozulma ve kötüye kullanılma tohumlarını taşıdığı da belki doğrudur. İktidar patolojisi üzerinde daha pek çok şey söylenebilir ve söylenmiştir de. Fakat bu konuda her şey söylenip bittikten sonra gene de zihinlerde şu soru işareti takılı kalacaktır. Acaba gerçekten iktidar mı onu kullanan insanları bozmaktadır, yoksa daha çok moral niteliklerden yoksun insanlar mı ellerine geçirdikleri iktidarı yozlaştırmaktadırlar? Bu sorunun ikinci yarısının en azından birinci yarısı kadar geçerli olduğunu söylemek herhalde yanlış sayılmaz. 2. Kamuoyu 1. Kavramın açıklanması. Demokratik toplumların yönetiminde her zaman büyük rol oynamış olan, fakat özellikle yakın zamanlarda önemi daha da artmış bulunan bir sosyal etken vardır. Kamuoyu diye adlandırılan ve daima sözü edilmekle beraber, yakın tarihlere gelinceye kadar mahiyeti üzerinde fazla durulmamış olan bu kavram, aşağı yukarı son yarı yüzyıl içinde birdenbire bütün sosyal bilimcilerin dikkatlerini üzerine çeken bir inceleme ve araştırma konusu haline gelmiştir. Bu konuda çeşitli açılardan yapılan bilimsel araştırmalar sonunda kamuoyunun oluşumu, toplumdaki rolü, siyasal kararları etkileme gücü ve ölçüsü üzerinde bugün açık ve belirli bilgilere kavuşmuş bulunuyoruz. Bizi burada ilgilendiren nokta, kamuoyunun siyasal iktidarın sınırlanması ve hürriyetlerin korunması alanındaki rolüdür. Ancak bunu daha iyi anlayabilmek için kavram ve onunla ilgili bazı sorunlar üzerinde kısaca durmamız gerekir. Önce kamuoyu kavramından ne anlaşılmak gerektiğini belirtmeliyiz. Bir kere genel olarak kamuoyu deyince bütün kitle tarafından benimsenmiş, monolitik, yekpare bir fikir bloku anlaşılmamalıdır. Böyle toplumun hemen hemen bütün üyeleri tarafından paylaşılan rasyonel niteliğe sahip bir fikir bloku, olsa olsa bir fiksiyon ya da metafizik bir kavram olabilir. Şu halde kamuoyu sadece halk çoğunluğunun düşüncesi midir? Bunu da kesin olarak ileri sürmeye ve çoğunluk ölçüsünü her zaman için gerekli bir şart diye kabul etmeye imkan yoktur. Çünkü kamuoyunun oluşumunda çoğu zaman sayı faktöründen çok kalite ve yoğunluk faktörü önemli rol oynar. Başka deyişle, genellikle etki yaratan unsur nicelik değil fakat niteliktir. Bu alanda araştırma yapan yazarların da belirttikleri gibi, bir azınlık tarafından köklü bir inançla benimsenen ve savunulan bir görüş, çoğunluğun gevşek ve köksüz olarak paylaştığı karşı görüşe, hemen değilse bile eninde sonunda üstün gelir. Öte yandan belli bir konu üzerinde bilgi ve uzmanlık sahibi olanların görüşü, o konu üzerinde hiç bilgisi olmayanların çoğunluğun temelsiz kanaati karşısında daha ağır basar. Belirli amaçlara yönelmiş, iyi örgütlenmiş kişi gruplarının fikirleri, zayıf örgütlü veya hiç örgütlenmemiş kalabalıkların kararsız ve yalpala eğilimlerine oranla toplumda daha etkili olurlar. Sosyal gerçeklik alanında durum bu olduğuna göre, kamuoyunu modern anlamıyla belli bir zamanda belli bir sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına hakim olan kanaat şeklinde tanımlamak belki en doğrusu olacaktır. Ancak söz konusu sorunun toplum içindeki önemi ve ilgili çevresinin genişliği ölçüsünde ilgili grupların da çoğalacağına ve bu halde toplumun büyük kesimini kapsayan yaygın bir ortak kanaatten söz etmenin mümkün olacağına da şüphe yoktur. 2. Kamuoyu ve kamu hürriyetleri. Bu anlamda kamuoyu ile kamu hürriyetleri arasında sıkı bir bağın mevcut olduğu söylenebilir. Gerçekten bu iki kavram birbirini destekleyen ve birbirini karşılıklı olarak etkileyen kavramlardır. Bir defa herhangi bir toplumda gerçek anlamda aydın bir kamuoyunun varlığından söz edebilmek için o toplumda kamuoyunun oluşmasını ve belirlemesini sağlayacak vasıta ve imkanların var olması gerekir. Kamuoyunun oluşması ve belirmesi için de her şeyden önce haberleşme kanallarının açık tutulması, başka bir deyişle haberlerin her türlü araçlarla serbestçe alınıp verilebilmesi ve yayılabilmesi şarttır. Bu imkanın yokluğu veya eksikliği halinde söylemeye gerek yoktur ki, halkın olaylar ve sorunlar üzerinde fikir sahibi olması bir yana, çoğu zaman bunlardan haberi bile olmayacaktır. Şu halde görülüyor ki haberleşme hürriyeti kamuoyunun oluşabilmesinin birinci şartını teşkil eder. Yalnız bu başlı başına şüphesiz yeterli değildir. Olaylar ve onların doğurduğu sorunlar üzerinde serbestçe fikir yürütebilme, yorum ve tenkit yapabilme ve tartışabilme imkanlarının da mevcut olması gerekir. Kamuoyu ancak bu şekilde çeşitli fikirlerin, değişik yorumların, çatışan tezlerin açıkça ortaya döküldüğü ve tartışıldığı bir ortamda gelişebilir ve olgunlaşabilir. Bu da demektir ki kamuoyunun temelinde düşünce ve düşüncenin açıklanması hürriyeti yatmaktadır. Bundan başka kişi güvenliğinin dernek kurma, toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hürriyetlerinin, sendika hürriyetinin ve daha başka temel hak ve hürriyetlerin kamuoyunun belirlemesiyle doğrudan doğruya ilgili olduğuna şüphe yoktur. Kısaca denilebilir ki bütün hürriyetler sistemi kamuoyunu meydana getiren düşünce akımlarının pekleşmesi ve aydınlanması sürecinin en esaslı şartını oluşturur. Buna karşılık aydın ve uyanık bir kamuoyu hürriyetler rejiminin en sağlam ve en güvenilir teminatı sayılabilir. Gerçekten devlet kudretini sınırlayan hukuki müesseselerin noksanlığı halinde kamuoyu bu noksanı kolayca tamamlayabilir ve iktidarın hürriyetler alanına taşmasını önleyebilir. Zaten bu nitelikte bir kamuoyunun bulunduğu toplumlarda Daha önce de söylediğimiz gibi hukuki teminat müesseselerine duyulan ihtiyaç da pek fazla olmayacaktır. Pratik bakımdan kamuoyunun tepkisi idare edenleri frenleyici ve siyasal iktidarı sınırlayıcı en yetkili faktör olma potansiyeline sahiptir. Burada şu önemli noktayı da belirtmek gerekir. Biraz önce kamuoyunun monolitik bir fikir bloku demek olmadığını ve bu kavramın genel olarak belli bir sorun karşısında ilgili gruplara hakim olan kanaati ifade ettiğini söylemiştik. Şimdi işaret etmek istediğimiz nokta şudur ki, kamu hürriyetleri alanı toplum içindeki çeşitli grupları ortaklaşa ilgilendirmesi bakımından kanaatlerin bloklaşmasına elverişli olan belki tek alandır. Siyasal iktidarı ellerinde bulunduranlar tarafından temel hürriyetlere yapılacak haksız ve yersiz müdahaleler karşısında kamuoyunun tepkisi, başka sorunlar karşısındaki tepkilere oranla çok daha geniş ve aynı zamanda çok daha sert olacaktır. Çünkü demokratik bir toplumda hürriyet, başka konularda aralarındaki görüş ayrılıkları ne olursa olsun, çeşitli sosyal gruplarca üzerinde birleşilen ve paylaşılan üstün değerlerden biridir. Bunun içindir ki bu alanda kamuoyu da Alman sosyoloğu Tönnies'in T-Ö-N-N-I-E-S deyimi ile katıdır. Kesindir ve yaygındır. Bu kesin ve yaygın inancın bağlandığı fikri ve sistemi korumak uğruna büyük fedakarlıkları göze alabilecek, hatta aktif direnmeye kadar gidebilecek bir potansiyeli içinde taşıdığını da unutmamak gerekir. Buraya kadar söylediklerimiz siyasal düzeyde kamuoyu ile kamu hürriyetleri arasındaki organik bağın sıkılık derecesi hakkında bir fikir vermiş olacaktır. Kamuoyu anayasa çerçevesi içinde kendisine tanınacak statü ve yollarla siyasal iktidarın denetimi ve sınırlanması konusunda hukuki düzeyde de rol oynayabilir. Bu imkanı veren referandum, halk vetosu, halk teşebbüsü gibi yarı doğrudan doğruya demokrasi sistemlerinden ileride hukuki sınırlama yollarını incelerken söz edeceğiz. 8. Kamuoyunu oluşturan ve belirten araçlar, basının özel rolü. Kamuoyunun belirlenmesine başka bir deyişle dillenmesine yarayan araçlar aynı zamanda onun oluşmasına ve gelişmesine de hizmet ederler. Bunlar fertler arasında yüz yüze yapılan kişisel temaslardan ve toplantılardan başlayıp televizyon gibi ileri teknik araçlara kadar uzanmak üzere çeşitli şekiller alırlar. Zamanımızda kitle haberleşme araçları diye adlandırılan gazete, dergi, kitap, radyo, film ve televizyon gibi teknik vasıtaların kamuoyunun gerek oluşmasında gerek açıklanmasında en büyük rol oynadıklarına şüphe yoktur. Eskiden dar grupların çerçevesini aşamayan haberler ve fikirler, günümüzdeki teknolojik ilerlemeler sayesinde geniş kitlelere yayılabilme imkanlarına kavuşmuşlardır.